Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin. 29. Ayrım. Yukarıda olanları anlat sen Mete, haydi. Yukarı çıkıp odaya girdim. Bu ikisi yatağın üzerinde yan yana oturmuşlar karısıyla. Sana bir şey söyleyeceğiz dedi babam. Ali senin kardeşin değil dedi. Ne diyorsun baba sen dedim. Yani kardeşin de ben onun babası değilim dedi. Nereden çıktı bu şimdi? 20 sene sonra dedim. Ben şüphelendim, doktora sordum dedi. Hangi doktora sordun dedim. Biz bebekken Londra'da bize bakan doktor, bir doktor varmış. Sonradan kızlarının da doktoru olmuştu. Ona sormuş. O doktor benim, babanın ve Ali'nin kan testlerini yapmadan kafadan karar vermiş öyle mi? Baban öyle istiyor diye. Abuk sabuk bir şeyler anlattı ama anlamadım anne. Nasıl şeyler? Senin kanın negatifmiş de Ali'ninki pozitifmiş de doğarken komplikasyon olması gerekirken olmamış da elinde bir rapor gibi bir şey kan uyuşmazlığını mı yazıyor ne? Ben de dedim ki bunca yıl aklın neredeydi? Nereden çıkarttın bunu şimdi? İnandın öyle mi? İnanmadım elbette. Mete, şimdi sen geri gideceksin otele. O kağıdı bir daha görmek isteyeceksin. Onu alıp buraya geleceksin. Yarın dava açacağız babana. Hem Ali hem de ben canına okuyacağız bu Mehmet'in. Kusura bakma ama ben babamın yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Söyledikleri de umurumda değil. Ali'nin bundan haberi var mı? Hayır. Mete, bak oğlum. Mehmet maalesef Ali'nin babası. Keşke olmasaydı. Keşke senin baban da olmasaydı. Ama ne yazık ki öyle. Şimdi iki şey yapabiliriz. Ya Ali'ye bundan hiç bahsetmeyiz, onu üzmeyiz. Ya da anlatırsın Ali'ye, sonra babana dava açarız ve kazanırız. Hangisini yapalım? Dava açarsak inkar eder. Mete bunu uydurmuş der. Sen onunla sadece 3 yıl yaşadın. Ben 20 yıldır tanıyorum. Başkalarına da söylemiş Mete dedim. Başkaları da biliyor, inkar edemez. Kim biliyor? Sen de biliyor muydun yoksa? Ahmet söylemişti bana ama inanmamıştım. Yücel ve Hamit de biliyor olabilirler. Çünkü Yücel bana bir keresinde bu Mehmet iyice aklını kaçırdı demişti. Hamit de her neyse. Haberi vardır bence. Çok yakın dostlar çünkü. Ali bunu duymamalı anneciğim. Sen karar ver. Dava açarsa kazanacağını da unutma. Şimdi kan testleriyle tespit etmek mümkün oğlum. Ahmet'in dediğine göre Ali'yi mirastan çıkarmak için teşebbüs etmiş ama babasıyla bu yüzden birbirine girmişler. Sonradan farkında olmadan bozduğu fonu da deden o zaman yapmış zaten. Kapı çaldı. Telaşla Ali'dir dedim. Ne yapacağız dedi Mete. Ben söyleyemem. Yarına kadar bir düşünelim dedim. Kapı bir daha çalındı. Sonra Ali'nin sesini duyduk. Hey, alo, açsanıza kapıyı. Ali Bey geldi. Kapıyı açtım. Allah'tan sadece fiziki açıdan babasına burnundan düşmüş gibi benzeyen Ali Molim'i bağrıma bastım. Bu çocuğun taksiratı neydi ki Tanrı ona böyle bir babayı reva görmüştü? Hamit, Mehmet'le karısının yakın dostuydu ama benim de anne tarafından çok sevdiğim bir kuzenimin kocasıydı. Hamit'le konuşmaya gittim. Tahmin ettim gibi biliyor ve Mehmet'in bir tuhaf olduğunu düşünüyordu. Kibar adamdı. Bir tuhaf demekle yetinmişti. Bir şey daha öğrendim ondan. Mehmet'e gerçeği ölmeden önce annesi söylemişmiş meğer. Akıllıca bir buluştu. Kadıncağızın mezarından kalkıp oğluna yalancı diye bağırması mümkün değildi çünkü. Bu saçmalığı kaç kişinin bildiği umurumda bile değildi ama bir kişi biliyorsa 10 kişi daha biliyor demekti. Ve bu da Ali'nin bir gün birinden bunu duyma ihtimalini ona katlıyordu. Hemen değil ama gün geldi Ali de duydu. O zaman Yiğit'ten yardım istedim. Yıllarca evvel bakılan velayet duruşmasının dosyalarını arşivden çıkartıp oğluma gösterecektim. 15 yılı geçmiş dava biteli. O dosyayı bulmak çok zor dedi Yiğit. Kaç para bahşiş vermek gerekiyorsa vereceğim dedim. Ne olacak ki o dosyaya erişince? Ben çocuklarıma o davanın lafını bile etmemiştim. O davayı kafamdan da silip atmıştım. Beni nelerle suçladıklarını, getirdikleri yalancı şahitleri hiç bilmediler. Çocuklar babalarına saygı duymazlarsa ezik kalırlar, kompleksli olurlar diye düşündüm hep. Benim hayata karşı duruşumda, kendime olan güvenimde, babama olan saygımın payı çok büyüktü çünkü. Ama şimdi o dosyanın ortaya çıkması lazım. Çocuklarıma babasının ve babaannesinin onları benden almak için verdikleri mücadeleyi göstereceğim. Ali Mehmet'in oğlu olmasaydı yalancı şahitlere bunca parayı dökmeye gerek duyarlar mıydı? Al Ali'yi, ver Mete'yi derlerdi. Kendime ait bir dosyayı incelemeye hakkım varmış. Zamanın parasıyla 100 lira bahşiş verdiğim bir mübaşirin peşinde, zemin katta bir yerlerde, sıra sıra rafların dizili olduğu bir büyük odaya girmiştik. Yıllara göre ayrılmış raflarda, dosya numarasıyla sıralanmış, toz ve küf içindeki dosyamı bulmuş, binanın içindeki fotokopiciden suçlama sayfalarının ve karşı şahit ifadelerinin fotokopilerini çektirmiştim. O fotokopileri güzelce dosyaladım, sonra aldım Ali'yi karşıma, dava boyunca yaşadıklarımı ilk kez tek tek anlattım. Bak Ali dedim, bu sayfalarda davanın seyri var. Yani dava görülürken senin Mehmet'in oğlu olduğunun kanıtı. Sen ve baban yarın bir hastaneye gitseniz, kan verseniz, baba oğul olduğunuzun kanıtı da akşama kadar çıkar. Oğlum, git babanla konuş. Bu testi yaptırın. Sonra istersen babana dava aç, istersen yüzüne tükür ve bir daha hiç görme. İstersen bağışla, her şeyi unut. Karar senin. Ben hiçbirini yapmayacağım anne dedi Ali. Onun parasını da istemiyorum, sevgisini de. Babam olup olmadığı da beni hiç ilgilendirmiyor artık. Onu ne mahkemeye vereceğim ne de yüzleşeceğim. Benim kalbimde babam öldü. Ne yapacaksın peki? Görüşecek misin? Zaten ne kadar görüşüyoruz ki? Birkaç yılda iki kere. Yıllar sonra hepsi 30'lu yaşlarını geride bırakmışlarken, anneannesiyle babası tarafından Ali'nin onun kardeşi olmadığı anlatılarak büyütülmüş olan üvey kız kardeşinin şüphelerini gidermek için, sadece ona ispatlamak için Ali ve kız kardeşi Londra'da DNA testi yaptırdılar ve elbette kardeş çıktılar. Ali DNA testi sonucunu babasına da yolladı. Bütün beklediği bir özürdü. Pardon oğlum, yanılmışım. Hepsi bu. Ne yazık ki babasının ağzından çıkan söz, ama o zaman doktor bana demişti ki, olmuş. Tüm gençliğini mağduriyet, isyan, acı, öfke, kin, nefret duygularıyla savaşarak geçiren ve hepsinin üstesinden gelen oğlumun yüreğinde bugün babasına karşı sadece acıma duygusu var. Ruhundaki kılıç yarasının kapanıp kapanmadığını ise yalnız o biliyor. Siyah. Babam ertesi sabah erkenden onu ziyarete gittiğimde beni görür görmez çocuklar babalarıyla görüşmüşler mi diye sordu. Görüşmüşler baba, çok iyi geçmiş. İçin rahat etsin, sorunlarını halletmişler. Babaları sınıfta kalmadıkları takdirde üniversite bitene kadar onlara destek olacakmış. Aferin, demedim mi ben konuşurlarsa her şeyi hallederler diye. İyi ki aradılar babalarını. İyi ki aradılar dedim. Bugün uğrayacaklar sana ama istersen bu konuya pek girme. Biraz rahatsız oluyorlar da. Bilirsin, Mete şeydir biraz. Lafını bile etmem. Babalarla oğulların arasına girmek kimsenin haddi değil zaten dedi babam. Babamın arkasındaki yastıkları kabarttım, yüzünü kolonyayla sildim, tırnaklarını kestim. Annen nerede diye sordu. Sen uyuyordun, sana taze komposto yapmaya gitti. Gelir birazdan. Bugün ayın kaçı? Farkında değilim baba. Annem gazeteni getirdiğinde bakarız dedim. Biliyordum, yine şiirin peşindeydi. İşe gitmiyor musun bugün Maço? Gideceğim babam. Annemi bekliyorum. Daha erken, saat 9 olmadı. Benim yüzümden geç kalma sakın. Merak etme sen, iyileşene kadar hepimizin en önemli işi sensin. Sizi çok yordum kızım. Anneni, seni, Filiz'i, hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmem. İyileşerek. Annem az sonra kapıda elinde torbalarıyla gözüktü. Getirdiği yemekleri ve hoşafı alıp bizim katın mutfağındaki buzdolabına götürdüm. Gelmeden önce ararım seni anne dedim. Bir şey lazımsa söylersin. Bir şey lazım değil. Ecvet eksik olmasın her gün evine giderken uğruyor, serumlarını getiriyor babanın. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok zaten. Allah'tan halamın evi şuracıkta dedim. Allah'tan hepimizin evleri şuracıkta dedi annem. Yoksa ne yapardık düşünsene. Galiba hastanenin tek olumlu tarafı hepimizin evine çok yakın olmasıydı. Yoksa iki kere karnını açtıkları hastaya tam bir teşhis bile koyamamışlardı. Babamın durumu her gün biraz daha kötüye gidiyordu. Bunu hepimiz görüyorduk. Her sabah doktorlar bir ordu halinde odasına doluşuyor, hatırını sorup yatağın ayak ucunda asılı duran kişisel tablosuna bakıp gidiyorlardı. Hey hekimler, ayaklarınızın altını öpeyim, bir şey yapın, bir şey söyleyin, elinizden bir şey gelsin diye bağırmak istiyordum. Babam Ağustos ayına kadar yatağında dik oturuyor, koridorda kolumuza girerek azıcık yürüyor, gazete, kitap okuyor, yeni kurulmuş olan SODEP'in gidişatıyla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından veto edilen siyasetçilerle ilgileniyordu. Hayatla ve çevresiyle bağını kopartmamıştı. Hatta gazetede gördüğü İstanbul'daki taksilere taksimetre takılacağı haberi bile dikkatini çekmişti. Hastalığın üçüncü ayına girdiğimizde hala hastanedeydik. Morali iyiden iyiye bozulmuştu. Hele de fazla antibiyotik almaktan dolayı bağırsaklarındaki florayı kaybedip tuvalet ihtiyacını haber veremez olduktan sonra. Bir gün işten çıkıp her zamanki gibi hastaneye gittim. Odada annem yoktu. Ona tavsiye edilen bir doktorla görüşmeye gitmişti yine. Babam odada hasta bakıcıyla yalnızdı ve kadın babamı temizlerken durmadan homurdanıyordu. Hasta bakıcı dışarı çıkınca peşinden fırladım. Sizin bir daha babama el sürdüğünüzü görmeyeceğim dedim. Nedenmiş? Siz mi temizleyeceksiniz altını? Evet. Yaptığınız iş çok zor, kabul ediyorum. Ama siz hasta bakıcısınız. Yaptığınız işinizin bir parçası. Gocunuyorsanız istifa edin, başka türlü kazanın hayatınızı. Çocuk bakın, ticaret yapın. Beni şikayet mi edeceksiniz? Hayır. Ama bir daha babamın altını alırken görmeyeceğim sizi. Bir kalbi kaldı sağlam, onu da size kırdırtmam. Annem dönünce babamı ona teslim edip bir koşu karşıdaki eczanelerden birine gittim. Düzinelerle ince lastik eldiven aldım. Ertesi sabah da iş yerime gidip babamın ağırlaştığını, başını sürekli beklemek istediğimi söyledim. Çok anlayışlı davrandılar. Yerime her zaman olduğu gibi Nil bakacaktı. O günden sonra evimde bir gece olsun yatmadım. Anneme karşı evime gitmemek için bahanem de vardı. Semra, kocası ve küçük oğlu yaz için Londra'dan gelmiş, bende kalıyorlardı. Annem de babamı asla bırakmadığı için onunla aynı yatağı paylaşarak hep hastanede kalıyordum. Ve babama şefkatle yanaşmayan hiç kimseye altını temizlettirmiyordum. Filiz de benimle birlikte üstlenmişti bu görevi. Babamın şiddetli itirazlarına karşı, enişteciğim, hiç tanımadığın insanlara müsaade ediyorsun da benim için istemiyorsun demişti. Ben de senin evladın değil miyim? Senin kucağında büyümedim mi? Bak, benim babam Ayşe ile beni hiç ayırt etmez. Demek ki sen ediyormuşsun. Çok gücendim ama. Filiz, ben ve annem onu her seferinde bir bebekmiş gibi seve okşaya temizledik. Öpe koklaya giydirdik. Doktorların çare bulamadığı derdini biz sevgimizle tedavi etmeye çalışıyorduk. Filiz'in hakkı ise ödenir gibi değildi. Sadece babama bakmakla kalmıyor, benimle birlikte gece yarıları doktorların kapılarına da dayanıyordu. Babam bir keresinde idrar sökemediğinde böbrek alanında çok ünlü bir doktorun adını öğrenmiştik. Ben ısrar etmeyi pek beceremediğim için doktorun kapısını Filiz çalmıştı. Ne diller döktüyse artık 20 dakika sonra doktorla birlikte aşağı inip arabama binmişlerdi. Kardeşinizin yalvarmalarına dayanamadım demişti doktor. Verdiği ilaçlarla gerçekten de babamın idrarını söktürmüş. Ertesi gün kontrola geldiğinde babama çok şanslı bir babasınız. Kızlarınız size ne kadar düşkün demişti. Hastaneye dışarıdan doktor sokmak yasaktı ama İdare bizimle başa çıkamamış, ne haliniz varsa görün havasına girmişti. Eski kiracı gibiydik. Çıkıp gitmek bilmiyorduk, laf dinlemiyorduk. Üstelik ben daktilomu da götürmüştüm hastaneye. Güneşe Dön Yüzünü adlı ilk kitabımın öykülerini yazıyordum vakit buldukça. Bir de 80. yaş günü için yazdığım şiirin ikinci bölümünü. Güzel yüzünü seyrediyorum baba. Okunmuyor düzgün hatlarında ölüm döşeğinde yatarken bile 80 yıllık ömrünün yorgunlukları. Gülümser gibi dudaklarında ancak yılların gönül ve düş kırıklıkları. Neler düşünür ölümün eşiğindeki adam? Çocukluğuna mı, gençliğine mi döner gözleri? Neleri anımsar en çok, neye dokunmak ister elleri? Çok emek verilmişle en özleneni yeniden yaşamaksa ölümün eşiğinde son arzuları, babam Fırat'ın köpüren sularıyla göllere düşen ormanlarda geziyor olmalı. Babam günün büyük bir kısmını uykuda geçiriyordu. Pek ender açıyordu gözlerini. Artık doktorlar ordusu pek uğramaz olmuşlardı sabahları. Ben annemin de hastalanmasından korkmaya başlamıştım. Elleri o kadar çok titriyordu ki her şeyi düşürüyor, döküp saçıyordu. Babamın altını temizlemeye kalkıştığında bir de onun kirlettiği çarşafları değiştirmek, yemek yedirirken elinden düşürdüğü tabakların kırıklarını toplamak gerekiyordu. Kilo vermişti. Saçlarının boyası iki parmak uzamıştı. Her zaman bakımlı, tip top olan annemin üstü başı kirlenmiş, hırpanilere dönmüştü. Her an babamı kaybedeceği korkusuyla yaşıyor, bir şey olacak diye bir saniye ayrılmak istemiyordu odadan. Filiz'e doktora annemi uyutmasını teklif edeceğim demiştim. Bir iğne yapsınlar, gün boyu uyusun, dinlensin, biz de rahatça işimizi görelim. Sakın öyle bir şey yapma, yanlış anlarlar demişti Filiz. Aa, bak bak bak, gözlerini açıyor babam. Baba, babacığım, beni duyuyor musun? Başucuna koşmuştuk ikimiz de. Babam araladı gözlerini, bakışlarımız buluştu. Ben ne zamandır yatıyorum burada? Biraz oldu canım. İyileşiyorsun babacığım. Bak gözlerini açtın, konuştun. Çorba içer misin? İçmem. Hoşaf, şiir çıktı mı? Ayın biri olmadı ki. Babam yine kapattı gözlerini, derin uykularından birine daha daldı. Filiz, ben resepsiyona, telefona iniyorum dedim. Odadan etsene, odadan olmaz. Aşağı indim, artık pek dost olduğumuz halkla ilişkiler müdiresinin odasına girip, masrafı bizim odaya yazılmak üzere bir telefon bağlatmasını rica ettim. Telefon bağlandı, sanat dergisinin yönetmenini istedim. Yüzümü kızartıp, babamın çok az vakti kaldı dedim. Bilinci gidip geliyor, kendine geldiğinde şiiri soruyor. Günleri sayılı, yalvarıyorum size, elinizi ayağınızı öpüyorum. Önümüzdeki ay basın, birkaç satır bir şiir alt tarafı. İsterseniz kısaltarak basın, kendine geldiğinde ona müjde vereyim. Eminim çok mutlu olacak, lütfen. 29. ayrımın sonu. Sayfa 272. Devamı 30. ayrımda.